Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programına hoş geldiniz. Programımızın bu haftaki konu diş hekimi arkadaşımız Bilal Alkan. Bilal Hocam hoş geldiniz.
Teşekkür ederim, hoş bulduk.
Nasılsınız hocam, iyisiniz inşallah. Çok ara verdik, uzun süredir göremedik sizi buralarda.
Bundan sonra daha sık görüşürüz inşallah.
İnşallah. Şimdi Bilal Hocam, biz daha önceki programlarımızda biraz daha böyle teknik, biraz daha efendim işte diş dolgusu yapma teknikleri nelerdir, hangisi iyidir, kötüdür gibi sorular sorar, bunları konuşur idik. Yine bugün yeri gelecek konuşacağız, onlara da gireceğiz elinde sonunda ama evet. Bugün biraz daha böyle geniş bir perspektifte bakmak istiyoruz Bilal Hocam. Özellikle iki tane konuyu sizle program öncesinde konuşurken böyle bir istişare etmiş idik. İki tane konuyla böyle genel prensiple, genel sağlık prensibiyle başlayalım istiyorum bugün müsaade ederseniz. Bir şu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize tavsiyesi ayet-i kerimeden alarak yiyiniz içiniz israf etmeyiniz. Yiyelim içelim israf etmeyelim, yiyecekleri etmeyelim çünkü onlar nimet ama vücut nimetinden daha büyük mü? Aslında değil muhtemelen. Vücut nimetinden de israf edilenlerin içinde belki en sık israf edilen, belki sayısının çokluğu nedeniyle dişler. Bir karaciğer var, bir kere israf ediliyor ama dişler 32 kere israf edilebiliyor. Dişler nasıl israf edilir? Dişlerimizi nasıl kullanalım? Yani basit manada değil, ceviz kırarsanız dişiniz kırılır, cevizi dişinize kırmayın, dişinizi israf etmeyin. Sadece bu değil hocam istediğimiz. Geniş perspektiften bir yaklaşım bekliyoruz.
Tamam. Öncelikle bizi dinleyenlere tekrar merhabalar diyelim. Güzel bir konuyla başladık. Bu aslında bizim bir yaşam biçimimiz olması gereken bir bakış açısı. Çünkü dinimiz İslam gerçekten bize yaşam biçimini oluşturmak adına çok güzel rehberleri önümüze koyar. Bunların en başında gelmesi gereken de yiyiniz içiniz israf etmeyiniz. Sağlık programında olmamız hasebiyle. Şimdi burada yiyiniz içiniz israf etmeyiniz de besinlerin israfından ziyade bizim bunları tüketmemize vesile olan, öncelikle de tüm organlara ulaşmasını sağlayan ağzımız ve dişlerimiz. Burada sizin zikrettiğiniz gibi 28 tane, 32 tane olduğu için aslında bunların israfı daha kolay. Şu açıdan bakmamız gerekiyor. Sadece dişlerimizi fırçalamak, işte dişlerin arasını temizlemek, bunların düzenli bakımlarını sağlamak beraberinde.
Bunları yapıyorsak zaten direkt -1'de.
Tamamen -1'deyiz. Tamamen israftayız aslında. Hiç fark etmediğimiz bir şey. Hani ben diyet yapıyorum, işte yemeklerime özen gösteriyorum, şunlardan kaçınıyorum, bunlardan kaçınıyorum. Evet, bunları yapıyoruz. Ama organımızın hakkını veriyor muyuz acaba? Burada da yapmamız gereken şey nedir? Mesela estetiğimize dikkat ediyoruz değil mi? İşte tıraş oluyoruz, kişisel bakımımıza özen gösteriyoruz. Dişler de aslında en başta gelmesi gereken yer. Çünkü ağız içerisine giriş kapısı, yani bir şehir düşünsek, değil mi? Surlarla
pasaport kontrolü.
Pasaport kontrolü düşünsek, bir ülkeye giriyor olsak, o surlar, o giriş bizi koruyan aslında ağzımız ve dişler. İşte biz bunu aslında israf ederek kullanıyoruz. Neden? Söylediğiniz gibi besinlerin sert tüketilmesi, bunların israf edilmesi gibi değil aslında. Bunları tüketirken dikkat etmemiz gereken ayrıntılar var, detaylar var. Mesela popüler tüketim alışkanlıklarının içerisinde çok asitli içecekler var. Bunları tüketirken çok basit bir detay, belki ayrıntı. Bardakta içmek yerine eğer bunları alıkoyamıyorsak, engelleyemiyorsak tüketmeyi.
Çocuklarımızı
engelleyemiyoruz. Bardakta tüketmesinler. Mümkünse pipet kullansınlar.
Bu enteresan,
mesela
dikkat
bu enteresan bir ayrıntıdır. Evet. Neden? Çünkü bardağı şimdi düşünelim, hayal edelim, dinleyicilerimiz hayal etsinler. Lıkır lıkır içtiğimiz zaman tüm dişlerimize, dilimize, tüm ağız dokularına temas edecek. Ama pipeti aldığınız zaman hemen hayal edin şimdi. İki dişinizin arasında sıkıştırırsınız, dilinizin üzerinden yutaktan aşağıya devam eder.
Tabii
şimdi
buradan burası, ama fetva da çıkmasın hocam. Pipetle yenilirse kola caizdir, içiniz öyle.
Hayır, bunu demiyoruz. Başta söyledik ya, bunu alıkoyamıyorsak, bu alışkanlığın önüne geçemiyorsak, o zaman ne yapalım? Bunu kontrollü hale getirelim. İşte burada israfın önüne geçmek için ne yapmak gerekiyor? O zaman farkına varmamız gerekiyor. Önce bir durup düşünelim. Kendimizi bir aynanın karşısında kontrol edelim. Diyelim ki bizim hangi alışkanlıklarımız var? Bu alışkanlıklarımız bize genel sağlığımızla beraber dişimize hangi zararlarla beraber getiriyor bu alışkanlıklar? Popüler tüketim alışkanlıkları. Bunları öne koyarsak, bir listesini çıkartırsak yavaş yavaş bunların gereğini yapmayı öğreniriz.
Peki en basitinden çok güzel bir örnek oldu pratik hocam. Yani kolalı içecekler zaten kötü, artık bunu konuşacak halimiz yok ya, asitli içecekler. Bunları bardakta değil de pipetle tüketirsek çok güzel, aklımıza da yattı. Bu nevi başka öneriler var mı?
Güzel bir örnek verebilirim. Mesela yemeği bitirdik, kahvaltıdan kalkıyoruz, son lokmamız peynir olabilir. Ağız içerisindeki asit ortamını baskılamak adına, kalsiyum içeriği yüksek olması
şimdi
adına.
Şimdi ağız, son lokma dedik ama alıp ağzımızı tutmamız mı gerekiyor bunu büyüğünde?
Tutmak değil, tüketmeniz yeterli. Yani dişlerinizle bunu çiğneyip yutuyor olmanız yeterli. Veya yemektesiniz akşam, işte ayran içmeniz, yoğurt tüketmeniz, son lokmanızın bu olması, ağız içerisindeki asit ortamı baskılamak adına, içerisindeki bileşenler
Asit bu kadar mı önemli açısından. Hocam? Yani yakıp kavuruyor mu her şeyi?
Tabii ki. Yani bu şunu şöyle düşünmeyelim. Bunu ateşi yaktık, kağıt kül oldu gitti. İşte ağzımızda asit tükettik, hemen dişlerimizin dış dokuları zarar gördü. Bunu böyle görmeyelim.
Yıllar içinde.
Bu süre gelen süreç içerisinde tıpkı bir damlanın mermeri erittiği gibi çarpa çarpa çarpa çarpa zarar veriyor.
Peki hocam,
bunun önüne geçmek de bilinçle, farkındalıkla mümkün ancak.
Asitli içecekler ismiyle maruf içecekler belli. Zaten mümkün mertebe kaçınıyoruz. 10 sebepten dolayı biri de bu. Ama
evet,
onun dışında yiyecek içeceklerde böyle bir asit muhtevası yüksek olan var mı? Yani zararlı o. Zaten bu zararlı. Onda şey yok da. Peynir iyi, yoğurt iyi. Peki işte falanca sebze kötüdür diye bir şey var mı? Portakal kötüdür denebilir mi mesela asit içeriğine bakılarak?
Bu soruya en güzel cevabı şöyle verebilir. İfrat ve tefrit meselesi. Yani her şeyin kararında olması en güzeli. Yani normalde tükettiğimiz şeylerin hep fazlası olan zararlıdır. Mesela düşünelim, portakal suyunu sürekli tükettiğiniz zaman biliyorsunuz ki C vitamini vücutta depolanmaz. Olduğu gibi dışarıya çıkar. Şimdi asit içeriği yüksek olan meyve sularını da tükettiğiniz zaman benzer bir zararla karşılaşmak mümkün. Yani burada hep dengeyi tutturmak mümin olan.
Zararlıdan kaçınalım, faydalıyı abartmayalım.
Abartmayalım. Esas olan bu.
Her şey için de bu geçerlidir diyorsunuz.
Dengesini tutturmak her zaman önemli olan şey.
Peki buna ait başka bir önerimiz var mı hocam? Pipet kullanacağız, tamam. Alkali gıdalarla asitliği baskılama yoluna gideceğiz, tamam. Diş fırçalayacağız demiyoruz artık zaten. Onu demeyelim diye uğraşıyoruz.
Evet, bunu demeyelim lütfen. Yani artık bu bizim bir yaşam biçimimiz olsun.
Ama ikinci olarak mesela Bilal hocam şu da var. Diş sağlığı dedik. Diş varsa sağlıklı. Diş olmazsa zaten diş sağlığı yok. Var olan dişler de eğer düzgün çiğneyerek yutmakta kullanıyorsanız, sabırlı bir şekilde ince işçilik yaparak aldığınız lokmayı tane tane çiğneyerek yutuyorsanız, bu sizin midenizi de bağırsaklarınızı da rahatlatıyor. Bu manada yapacağınız diyet sadece diş korumayacak, diş koruyarak aslında bütün vücudu koruyacak.
Tüm vücudumuzu koruyacak. Dedik ya, şehre girerken pasaport kontrolü, ülkeye girerken pasaport kontrolü, bir surun içerisine girerken kapıdan geçişteki kontrol gibi, ağız içerisinde tükettiğimiz her şey, aslında tüm besinler, önce ağzımızda merhaba dediğimiz, tanıştığımız yerden itibaren tüm vücuda dağıldığı yere kadar çok ciddi bir detay barındırır aslında. Burada dikkat edeceğimiz şey, mesela asit içeriği yüksek dediğimiz gibi şeker içeriği yüksek olan besinlerin tüketimi ve onların dikkati de söz konusu. Nedir? Yapay şeker kullanımında da burada tatlandırıcıların da ziyade, mesela şimdi çay içerisine şeker hastaları belki tatlandırıcı kullanıyorlar. Bunun diş çürüğüyle alakalı bağlantısını belki çok uzak kurabiliriz ama çocuklarımızın bayramda tükettikleri mesela şeker. Bunun içerisinde de yapay şeker kullanımı söz konusu olduğu için bunların çok ciddi bir olumsuz etkisi var. Mesela şekerden 300 kat daha tatlı olan bir bitki var. Bunu belki dinleyicilerimiz ilk defa duyabiliyordur. Belki bitkiye merakı olanlar biliyordur. Stevia denen bir bitki var.
Türkçesi?
Stevia bitkisi. Bunun Türkçesi kullanımı, özellikle bazı firmalar bunu şeker katkısı yerine kullanıyorlar. Ülkemizde de aslında Karadeniz bölgesinde, çayın yetiştiği bölgede o iklime uygun olduğu için bakanlığımız bir dönem bunun bir projesini başlattı. Yani burada stevia üretimi olsun diye. Bitkinin adı bu. Türkçesi de bu şekilde kullanılıyor zaten. Ama bunun projelendirilmesi, işlenmesi, tatlandırıcı olarak kullanılması meselesinde bir takım protokollere takıldı. Belki devamı gelmedi. Ama aslında baktığımız zaman bizim yaratılışımızda, Allah'ın bize verdiği nimetlerde bu tatlandırıcı gibi kullanabileceğimiz bir sürü nimet var. Bu sadece keşfedebildiğimiz belki bir tanesi. Keşfedemediğimiz bir sürü şey var. Mesela ben bununla alakalı, izin verirseniz isim zikretmekte, bu sorular geldiği zaman cevaplayabilmek adına söylüyorum. Bilalalkan.com diye bir site üzerinden de bu sorulara cevap verme imkanına sahibiz. Bunu paylaştığım bir durumda bir tane okuyanım şunu söylemişti bana. Dedi ki, ben tarçını da kullanıyorum. Çok güzel bir tatlandırıcı. Aslında evet, farkındaysanız tatlıların üzerinde özellikle versin tat, farklı bir lezzet versin diye güllaçta kullanılır, sütlaçta kullanılır. Tarçın da aslında bir suyun içerisine bıraktığınız zaman o şeker tadını alırsınız. Böyle yaratılan nimetlerin içerisinde şeker özelliği yüksek olan gıdalar var. Tabii bunların dişe zararı var mı? Hayır. Çünkü kararında tükettiğiniz zaman aslında o şekeri, vücudunuza ihtiyacı olan şekeri alıyorsunuz ama dişiniz bir zarar görmüyor. Bu şekilde farkındalığımızı artırarak, etrafımızdaki nimetleri tanıyarak sağlıklı beslenme konusunda dişlerimizi de korumak adına ciddi farkındalıklar oluşturabiliriz.
Çünkü dişleri koruyacağız. Bilal Hocam şöyle bir şey var bizde. Dedim ya az önce çiğneme fonksiyonuyla sindirime faydası var. Birçok faydası var. Yeni doğan bebeklerde son zamanlarda işte besin alerjileri çok fazla gözüküyor. Niye çok fazla gözüküyor? Vaktinden önce verilmiş uygunsuz ek gıda tam sindirilemediği zaman bağırsak iç yüzeyindeki hücrelerde tam olgunlaşmadığı için kolaylıkla sindirim sisteminden dolaşıma katılıyorlar ve yüksek alerjik reaksiyonlara neden oluyor. Ne yapmışlar? Mama yiyen çocuklarda da bu böyle oluyor. Ne yapalım peki? Hidrolize mama kullanalım. Hidrolize mama dediğiniz şey normal mamayı hani tabiri caizse kasaptaki ince kıyma ameliyesine maruz tutmak oluyor. Dişler bunu zaten fazlasıyla yapıyor. Yani üşenmeyip tembellik etmeyip aldığınız gıdayı düzgün çiğnerseniz belki onların sindirimiyle ilgili problemler yaşamayacağınız gibi onlara bağlı alerjik reaksiyonlarla da karşılaşmamış olacaksınız.
Elbette. Şimdi bağırsak hastalıklarında, sindirim sistemi hastalıklarında, mide rahatsızlıklarında doktora gittiği zaman dinleyenler bunu çok sık duyarlar etraflarından. Dişleriyle alakalı problem olup olmadığını ilk defa doktor sorar. Der ki yani protez kullanıyor musun? Dişlerin sağlıklı mı? Ağız problemlerin var mı yok mu? Bunlar aşıldıysa ve bunların sonrasında mide rahatsızlığı varsa, bağırsak rahatsızlığı varsa o zaman diyoruz ki arka taraftan bakalım. Mesela buna bütünsel sağlık anlamında baktığımız zaman koruyucu diş hekimliği olarak ya da koruyucu sağlık uygulamaları olarak baktığımız zaman Allah vermesin bir kanser rahatsızlığı olduğu zaman bir tedaviye girmek durumunda olan bireyde veya fokal enfeksiyon dediğimiz durumlarda yani bölgesel enfeksiyon varlığında ameliyata alınamayacak bir bireyin mevcut durumunu kontrol ve tetkik ederken diyorlar ki meslektaşlarımız ağzınızda çürük diş var mı? İltihaplanmış bir dişiniz var mı? Bunlar olmasın vücudunuzda enfeksiyon kaynağı olacak bir problemle gelmeyin. Şimdi bu ne demek? Bizim ağız içerisindeki sağlığımız aslında tüm vücudumuza yayılıyor. Yani bir dişinizdeki periodontal problem kalbinize de nüksedecek bir rahatsızlığa sebep olabilir. İyi tüketmediğimiz ve beslenmemizi sağlıklı yapmadığımız gibi mide rahatsızlığı ve bağırsak rahatsızlıklarını da beraberinde getirir. Sizin söylediğiniz gibi eğer biz dişlerimize iyi bakar, güzel gerektiği gibi çiğnersek bu hem bağırsak hem mide rahatsızlıklarında önüne geçmek için bir önlem olmuş olur.
Aslında ben bunu daha ileride bir konu başlığı yapalım diye düşünüyordum Bilal Hocam ama artık yeri geldi söylemiş bulunayım. Biz çocuk hekimliğinde iki yerde çok görüyoruz bu işi. Birincisi bazı aileler bilir. Çocukları doğuştan kalp hastalığı ile dünyaya gelmiştir ve devam edilmektedir bu süreç. Bu kuzular ayda bir, altı ayda bir, senede bir kontrole gider gelirler. Ellerinde de bir liste vardır. Enfektif endokardit profilaksi diye ki siz de zaman zaman muhatap oluyorsunuz bununla. Niye muhatap oluyorsunuz? Çocuğun kalbinde yapısal bir problem varsa burası mikrobun oturmasına meyilli bir alandır. Eğer vücutta kanda normalde işte böyle bir rakam yok ama 5-10 tane mikrop dolaşabilir ama 500 mikrop dolaştığı zaman direkt kalbe zarar verebilir. Bununla en çok görüldüğü durumlar bir endoskopiler, iki dişe ait, ağza ait girişimler. Yani normal çocuk gidiyor dişini çektiriyor geliyor, gidiyor dişini dolgu yaptırıyor geliyor, kanal tedavisi oluyor geliyor ama kalp problemi olan çocuk enfektif endokardit riski açısından önemli grupta ise size geldiğinizde bir liste veriyor. Bana bu işlemi yapmalısınız diye. Diş çekiminden önce işte şu antibiyotik damar yoluyla uygulanmalıdır. Uygulanmazsa enfektif endokardit olursunuz. Ölüm riski çok yüksektir. Ne oldu? Alt tarafı basit bir diş çekimiydi ama çocuk öldü. Niye? Çürük diş vardı. Bir, bu dişi çürütmeseydik keşke, o işe kalmasaydık, kaldığında tedbirimizi güzel alsaydık ki her zaman tedbir de yetmiyor zaten, olacağı varsa oluyor. İkinci önemli durumda az önce kenarından bahsettiğiniz gibi işte bir lösemi tedavisi uyguluyorsunuz, bağışıklık sistemi hücrelerini baskılıyorsunuz, çok ciddi yetmezliğe kendi elinizle sokuyorsunuz hastayı. Daha sonra dişi çocuğa maske takıyorsunuz, eve misafir kabul etmiyorsunuz, laminar akımlı ortamlarda bulunmasını istiyorsunuz ama arkasından bir diş çürüğünden yayılan mikrop sepsise neden oluyor, hasta kaybediliyor. Mesele diş değilmiş yani.
Yani aslında buraya baktığımız zaman evet genel sağlığımızı korumak adına buradaki genel alışkanlıklarımızın da düzenli olması koruyucu anlamda. Yani bir şeye odaklanıp diğer detayları kaçırmamak aslında. Genel olarak yaptığımız belki eksik davranış alışkanlıklarından biri de bu. Herhangi bir şeye odaklanıp mesela gelen vatandaşlarımızın bize söylediği işte dişlerimin rengine takılıyorum. Dişimin rengi çok sarı, ben bunu nasıl beyazlatırım? Ben bunu
peki,
nasıl değiştiririm?
Peki dişin rengi nedir? Şöyle orijinal yaparım, rengi Bilal Hocam?
Dişin orijinal rengi her bir bireyin kendi ten rengi gibi onunla paralel kendi onunla paralellik arz edecek şekilde kendine özgü bir rengi vardır. Ama bunu nasıl tanımlayabilirsiniz? Mine dokusu daha geçirgen renk özelliğine sahip olan daha parlak görünümlü. Dentin dokusu dediğimiz altındaki bir alt tabakasındaki var olan da daha sarımsı, daha süngerimsi yapıya sahip olan bir
şimdi
özelliğe
kaç
sahip.
Tabakası var ki Bilal Hocam? Mine dediniz, dentin dediniz, kök dediniz.
Bir de iç tabakası var. Pulpa dediğimiz o sinirlerle alakalı irtibatı sağlayan canlılığına devam ettiren.
Şu an sivri sivri sanki saplamışız onu, ete gibi olan kısım mı pulpa?
Orası dişin üstte görünen kısmına dediğimiz, ağız içerisinde görünen kısmına kron diyoruz. Ağız içinde gördüğümüz dişleri sayabildiğimiz kısmı. Kökün içerisinde olan kısmına, çene kemiği içerisinde olan kısmına kök diyoruz. Kök itibariyle ağızda görünen kısmın içerisinde sinir damar paketi dediğimiz bir bölge var. Burası tamam. Pulpa dediğimiz alan.
En
dışarıya
çok baş ağrıdan kısmı bu herhalde.
Evet, en çok çürükten etkilenen, bizim ağrı duyduğumuz zaman bize kapıyı çalmaya sebep olan şey burası. Bunun bir dışında orayı koruyan bir doku dediğimiz dentin dokusu var. Onun da dış tarafında ağızda gördüğümüz kısmı kapatan mine dokusu, kemiğin içerisinde kalan kısmı kapatan da sement dokusu diyoruz. Hmm. Tabakalaşma
peki,
aslında bu şekilde.
Diş çürüğü dediğimizde çürüyen yer neresi?
Çürüyen yer önce ilk kaybettiğimiz alan mine dokusu.
En i̇şte dıştaki alan.
En dıştaki alan. Az önce konuştuğumuz o asitlerden ve ağız içerisindeki asit ortamdan en çok zarar gören alan. Vücudumuzda düşünsenize en sert doku mine dokusu, elmasla yarışacak sertlikte. Ama bir asit o bölgede çok ciddi tahribata sebep olup çürüğün başlaması için bir sebep oluyor. Tabii burada mikroorganizmalar da bakteriler de devreye girdiği için yavaş yavaş doku yıkılımından kaynaklı çürük ortaya çıkıyor.
Şu sosyal medyada zaman zaman paylaşır diyor Bilal Hocam. İşte dişinizi aldık falanca, işte asitli içeceğin içine koyduk, 24 saat beklettik, bak ne oluyor falan. Bu deneyler gerçek mi?
Evet, yani bunların şöyle bir gerçeklik söz konusu. Asit ortamda mine dokusunun maruz kalacağı etki. Burada gerçekten mesela sirke içerisine koyduğunuz zaman da, asitli bir limon suyu içerisine koyduğunuz zaman da veya işte o içeriği, asit içeriği yüksek olan diğer rafine içeceklerin içerisine koyduğunuz zaman da çok ciddi anlamda mine dokusunda harabiyetler söz konusu. Bu neden söz konusu oluyor? Nereden geliyor bu? Kalsiyum dokusu minenin üzerindeki o yapı tamamen çökeliyor. Yani bir çözelti haline geliyor. Orada etkileniyor. Çözücü özelliği kullanıyor asit. Orada da mine dokusu çözülmüş oluyor. Bu da akabinde rahatsızlık
ama
olarak, çürük olarak
geliyor. Ama az önce de işaret ettiğiniz gibi Bilal Hocam, hani tamam bunların asitlisini bilmem neyini biliyoruz, bunların kötü olduğunu, bunlardan kaçınalım ama sağlıklı bilinen gıdaları da aşırı tüketirseniz o da zarar verir dedik. Bu manada o zaman bizim geleneksel işlerimiz, mesela sirkede de belki işte atıyorum şalgamda da acılı içecek, acılı yiyeceklerde de aynı risk söz konusu.
Hiçbirini abartmamak lazım. Yani bunların hepsinin dengesinde tüketmek gerekiyor. Bazen öyle oluyor ki mesela fırçalama alışkanlığında bu misvak kullananda da gördüğümüz bir tablo, sadece fırçalama alışkanlığı olarak fırçayı kullanan bireylerde de gördüğümüz bir tablo. Ne olabiliyor? Diş eti çekilmesi olabiliyor veya mine dokusunu aşındırmış olabiliyor. Başta söyledik ya, bir su damlasını mermeri aşındırması gibi. Sürekli ritmik hareketleri yapan bireylerde, çok titiz davranan, işte ben dişlerime çok iyi bakarım,
şöyle
yaparım. Fazla
fırçalamak da mı zarar diyorsunuz yani?
Tabii ki o ritmik hareketleri aşındıracak şekilde bastırarak yapıyor olmak da zarar. Dedik ya, hep dengesini tutturmak, hep kararında hareket etmek. Beslenme alışkanlıklarında içinde geçerli bu. Temizlik, kişisel bakım alışkanlıkları içinde geçerli bu. Yani her şeyde dengeyi tutturmak önemli olan. Hiçbir şeyin aşırısına kaçmamak. Her şeyi kararında, dengesinde, vaktince, yerli yerince yapıyor olmak aslında bizim ihtiyacımız olan şey.
Peki bu acılı yiyeceklerin falan bir zararı var mı Bilal Hocam diş sağlığına?
Acının birebir de diş dokusuyla, minesiyle alakalı bir zararı söz konusu değil. O daha çok mideyle.
Sıvılar daha mı zararlı peki? Yani bulaşıp kalıyor mu, o manada temas mı fazla oluyor sıvılarda?
Orada sıvılar yerine mesela bisküvi tüketimi, gofret tüketimi, cips tüketimi
karamelli
diye de bunu diyebiliriz. Karamelli, karamelize olan ürünlerin tüketimi de diyebiliriz. O daha çok diş yüzeyine yapışma özelliği olan besinlerin tüketiminde
böyle
zararlı
demek daha
diyebiliriz.
Doğru,
böyle demek daha doğru.
Çünkü çiğ köfte ne kadar yesen bir dakika sonra ağzında emanesi kalmıyor.
Uzaklaşabiliyor tabii ki.
Peki o zaman Bilal Hocam, programımızın ilk kısmında sonuna doğru geliyoruz ama az önce bir yere girmiştik, orada kaldık. Dişlerim sarı, ne yapacağım diyen birinden bahsettik ya. Ne yapılıyor yani, beyazlatmak mümkün mü sararmış dişleri? Ve ne yapınca sararıyor, öyle söyleyelim.
Şöyle söyleyelim. Beslenme alışkanlıklarına dikkat etmiyorsak, sürekli renklendirici gıda tüketimi yapıyorsak veya bunları tükettikten sonra diş bakımına özen göstermiyorsak, mevcut var olan diş dokusundaki renk sararmaya meyilli. Ne olabilir bu? Aşırı çay tüketimi olabilir. Aşırı kahve tüketimi olabilir. Aşırı şalgam tüketimi olabilir. Bunlar diş üzerindeki mine dokusunu renklendirme potansiyeli yüksek olan gıdalar, içecekler olarak sıralanabilir. Peki bunları hiç mi tüketmeyelim? Hayır, bunları tükettikten sonra bakımına özen gösterelim. Yani bunların tüketiminden sonra ağız hijyenine özen gösterelim. Ama bunu yaparken de az önce bahsettiğimiz gibi abartarak yapmayalım. Aşırı bastırarak mine dokusunun zarar görmesine sebep olmayalım. Peki sarardı, bunu nasıl ortadan kaldıralım? Yapılabilecek birinci müdahale, dış dokuda harabiyete sebep olmayacak bir renklenme söz konusu olduysa biz buna diş taşı temizliği diyoruz. 6 ayda bir veya işte senede bir yapılması gereken, ihtiyaçsa ara yüzeyleri temizleyemediysek, ağızda diş taşı birikmişse o biriken diş taşının renklenmesi neticesinde ağzımızda görünen diş dokusunda sararma meydana geliyor. Biz bunu temizlikle ortadan kaldırıyoruz. Bir de olması gereken doğal temizlik ve beyazlığa ulaştıktan sonra bunu kozmetik olarak estetik bir takıntı haline getirip işte illa da beyazlasın, illa da beyaz görünsün ya da işte televizyon ekranlarında görüyoruz onlar gibi beyaz ışıl ışıl olsun. Yani bunlar biraz daha popüler tüketimi tetikleyecek alışkanlıklar.
Bu da bir tüketim çılgınlığı oluyor aslında.
Kesinlikle bu da bir tüketim çılgınlığı. Biz diyoruz ki var olan sağlıklı olsun, düzgün olsun, biz bunu koruyalım. Yani bize bir hedef gösterilmiş, bembeyaz dişler. Hayır, bembeyaz dişler diye bir kavram yok aslında. Biz sağlıklı olan doğal diş rengine sahip olalım. Bunu beyazlatmak için ekstra kozmetik uygulamalara abartarak yaklaşmayalım. Yani bazen sosyal anlamda takıntı haline getirmiş bireylerde biz beyazlatma diyelim jel uyguladık, dişin dış yüzeyinde bir açıklık meydana getirdik. Bunu abartarak, bu yetmiyor bana, daha fazla işte kaplama yaptırayım, rengini daha çok açtırayım, lamine olsun, şu olsun, bu olsun diyen bireyler de var. İşte burada israfa kaçıyoruz. Hmm. En başta programa başlarken.
Fayda değil, zararı bile oluyor bu uygulamada.
Fayda değil, zarara geçiyoruz burada.
Peki. Bilal Hocam çok teşekkür ediyoruz. Programımızın ilk kısmının sonuna geldik. Programımızın başını kaçıran dinleyenlerimiz için bu haftaki program konuğumuz diş hekimi Bilal Alkan. Kendisiyle diş sağlığımıza ait böyle genel bir perspektifte başladık. Daha konuya giremedik ama Bilal Hocam ikinci kısımda inşallah.
İnşallah.
Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programına tekrar hoş geldiniz. İlk bölümü kaçıran dinleyenlerimiz için bu haftaki program konuğumuz diş hekimi Bilal Alkan. Bilal Hocam tekrar hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Şimdi Bilal Hocam ilk bölümde ısrarla şunu vurguladık. Ya arkadaş bırakın, bu dişler zaten düz kullanılırsa zarar vermezsiniz. Aslında kendiliğinden çok iyi gider. Hipokrat'a atfedilen bir söz var. Önce zarar verme, primum non nocere diye. Aslında siz zarar verip yıpratmazsanız o dişler zaten uzun süre sağlıklı olarak kalır ve size yeter. Nasıl yıpratırız dedik. Enteresan bir şey söylediniz. Tamam, işte asitli içeceklerin yıpratacağını biliyorduk. Bakımın da eksikliği olursa bu da yıpratır diyorduk ama bakımın fazlasına zarar verir dediniz.
Tabii
abartılı ki olursa eğer. Peki o zaman ne yapalım da koruyalım dişleri? Koruyucu diş hekimliği ne demek?
Koruyucu diş hekimliği demek aslında bizim sıkıntımız ve problemlerimiz olduğu zaman diş hekimine gitmemek demek. Ama ne demek bu gitmemek? Sıkıntımız olunca gitmeyelim mi? Hayır, gidelim.
Gidelim.
De, sıkıntımız olmadan biz sağlıklıyken, refah içerisindeyken, huzurluyken gidelim, kontrol ettirelim. Bir problemimiz var mı yok mu bunu öngörebiliyorsak öngörelim. Devamında da çıkabilecek problemlere yönelik önlemler alalım demek.
Buna aslında bir rutin öneriniz var mı Bilal Hocam? Ne zaman gelsin bir çocuk, yetişkin, büyük?
Normalde çocuklarımızın ağzında süt dişleri 2 yaşının sonuna kadar tamamlanmış oluyor. Bu dişler ağızda oluştuktan sonra sadece diş hekimine bir muayeneye, kontrole gidiyormuş gibi değil, tanıştırmaya gidiyormuş gibi çocuğu götürmek lazım. Nasıl?
Böyle de bir
insanlar
şey var.
Parka götürüyorlar çocuklarını, eğlensin,
vakit geçirsinler.
Vakit geçirsin, hoş bir keyifli ortamda bulunsun. Şöyle bakalım. Şimdi rahatsızlandı. Size çocuklar nasıl geliyorlar? Boğaz ağrısıyla geliyorlar. Kulak ağrısı geliyorlar. Ateşlendi. Hocam öksürüyor. Nefes
zaten
alamıyor.
Zaten keyifleri yok. Karga tulumu yatırıyoruz.
Tadı yok. Keyfi yok. Evet. Yani nasıl bir algı oluşuyor çocukta? Daha bilinç altında doktora giderken korku meydana geliyor. Ama diş hekimine giderken şöyle bir mantıkla götürürsek. Bak ne güzel inci gibi dişlerin çıktı. Bu dişlerinin bir de bakımını yapan. Aa burada bir dişlerin koruyucusu olan bir amca varmış, bir teyze varmış, bir abla varmış, bir abi varmış diye götürürsek onu sadece gittiği zaman döndüğünde mutlu olduğu bir ortam olarak söylersek ya da gitmeden bir diş hekimine rica edip ben çocuğumu size getireceğim ama sadece ortamı görsün, bir diş hekiminden korkmasın, dişlerinin nasıl düzenli bakımı alışkanlığı edinilir bunu yavaş yavaş görsün diye ziyarete getirirlerse buradan başlar aslında. Sonrasında aslında
koruyucu
çocuk
tedbirin birincisi bu diyorsunuz.
Birincisi burada diş hekimiyle ilk tanıştığı ortam. Yani şunu yapmayalım. Çocuğunuzu kendi tedavinizi yaptırmaya diş hekimine giderken yanınızda götürüyorsanız ilk tanışması bu olmasın. Ona özgü bir ayrı program yapın. Çocuğunuzu öyle götürün diş hekimine. Sadece ziyaret edin, bakın, görün. Ortamı görsün. Sadece dışarıdan kendi algısında ziyaret edebilecek bir yer profili oluşturalım. Ondan sonra zaten dişlerinin bakımı için fırçalama, siz evde fırçalıyorsanız, abisi, ablası, kardeşi fırçalıyorsa zaten bu alışkanlığı yavaş yavaş kazanacak. Koruyucu diş hekimliği de şöyle başlayacak aslında. Ağızda biz dişlerimiz çıkar çıkmaz çürükle çıkmayacağı için, tabii doğumsal defektleri yoksa, işte mine dokusunda bir takım problemler yoksa, zaten ağza gelen tüm dişler sağlıklı olarak çıkacak. Tüketirken de işte ne yapacak? Süt tüketecek. Diğer ek gıdalar tüketmeye başlayacak. Burada da ağız bakımında işte fırçalama, ağız çalkalama, tülbentle dişlerin üzerinden temizlik yapma vesaire. Bunun beraberinde ağız içerisinde dişlerin yüzeyindeki fissür dediğimiz o girinti çıkıntı alanlarda koruyucu uygulama olarak biz oraları kapatıyoruz.
Fissürler doğuştan var mı zaten?
Fissürler doğuştan zaten var. Diş hekimi oraları çürümesin diye örtücülerle kapatabilir. Mesela çocuğunuzu birinci götürdüğünüz zaman ilk tanışmada diş hekimiyle mutlu bir ortamda tanıştı, eve döndünüz. Bir sonraki gidişinizde diş hekiminiz bu tavsiyede bulunmuşsa size fissür örtücü, bir sonraki gidişiniz fissür örtücü uygulaması olarak olabilir.
Fissür örtücülük rutin bir işlem mi? Seçilmiş hastalara mı uygulanıyor? Seçilmiş sağlamlara mı uygulanıyor ya da?
Sağlam olan seçilmişlere uygulanan bir uygulama. Yani ağzınızda çürük olmayacak ve dişleriniz çürümesin diye fissürleri
kapatıyoruz. Malzeme ne hocam?
Kullandığımız malzeme akışkan dolgu malzemesi. Normal ağız içerisinde kullandığımız dolgu, nasıl yetişkin bireylerde dolgu yapıyoruz? Bunun şırınga formunda akışkan halde bir dolgu malzemesi. Fissür örtücü dediğimiz çok kaba tanımlamayla bu olabilir. Bunu ağız içerisinde o renkli ışıklar diyoruz ya, hı-hı, işte lazerli dolgu vesaire diye böyle, hı-hı, sosyal medyada şişirilen uygulama. Ama normalde kompozit dolgu dediğimiz fissür örtücü, o çocuğun belki ilgisini çekebilecek. Bunda hiçbir şekilde ne ağız içerisinde diğer o vızzz diye insanların nefret canını edelim, alan bir ses edelim var ya, korktuğunuz böyle tüylerinizin diken diken oluyor.
Sahiden oluyor ama bir.
Evet, olur. Bundan hiçbir şekilde uygulamaya dahil etmediğimiz bir uygulama ya da işte bir iğneme uygulamasının olmadığı hiçbir
yani
şekilde ağza...
Yani fırçayla macun sürmek gibi bir şey aslında.
Çok basit bir uygulama kesinlikle. Onu 5 saniye içerisinde uyguluyorsunuz, dışarıdan ışını veriyorsunuz, bir dişin yüzeyindeki fissürleri kapatıyorsunuz. Aslında o dişi ara yüzeyi hariç...
Burada mikroplara yardım ve yataklık edemesin. Birinci amaç bu.
Orada hiçbir şey birikmesin. Birikiyorsa da çürüğe engel olsun. Çünkü onun içerisindeki malzemeler de ağız içerisindeki asit ortamının engellenmesi yönünde içerisinde salınım yapabilecek özellikleri var. Çünkü onların flor salınımı yavaş yavaş da yapabiliyor. Bununla beraber ilerleyen yaşta da rutin olarak 6 ayda bir, senede bir diş hekimi ziyaretini çocukla beraber yapıyor olmak. Buraları aştık diyelim. 9-10 yaşında çocuğunuz var. Ağzında problem var mı yok mu bilmiyorsunuz. Ağrı olmasını beklemeyin. İşte süt dişi sallansın onu beklemeyin. Veya üstten diş çıktı, çapraşıklık mı var, bu fazla geliyor, şöyle olur, böyle olur. Tabii ki sallansın, çünkü alttan gelen daimi diş zaten kök ilerlediği için süt dişin köklerinin erime özelliği var. Hı-hı. Yaratılıştan aldığımız bir özellik bu. Alttan diş geldiği süre zarfında süt dişinin kökleri eridiği için yavaş yavaş onu tutan
çekelim
diş...
Çekelim kendi düşmesini mi bekleyelim?
Kimi durumlarda kendisi zaten hiçbir müdahale yapmadan düşer. Eğer baktınız ki o dişlerin çıkış yaşları var, o yaşlarına göre gelmiyorsa da zaten diş hekimine gider, o sallanan çıkmayan dişi çektirirsiniz. Bu çok zor bir uygulama değildir.
Evde kendimiz çekmeyelim yani.
Yani bir takım kazalara sebep olmamak için çekmemek isabet olur. Ya da profesyonel ortamda bunu öğrenip nasıl yapacağınıza dair bilgi aldıktan
biz
sonra...
Biz öğrendik hocam. İpi bağlıyorsunuz. Kapı, arabanın odanın da kapısına bak. Kapı açıdan da diş dışarı.
Onu yapmayalım işte. Onu yaparsak çocukta diş hekimliğine, dişlerin çıkmasına karşı bir fobi...
Ya da marakozda diş hekimi zannedebilir.
Kendi ellerimize o temeli atmış oluruz.
Peki şöyle diyeceğim. Mesela bizim hani çocuk hekimi olarak kabusumuzdur ya, aspire edilir mi bu diş diye. Yani yetişkin çocuk olmazsa bile, yani 6-7-8 yaşında süt dişini kaybetmiş çocuk o an. Düşüp onu yutma riski var mı? Oluyor mu, başınıza geliyor mu hiç?
Olabilir ama bu soluk borusuna kaçmadığı durumlarda hiçbir olumsuz vakası söz konusu yok. Tabii ki tamamen vücuttan uzaklaştırılabiliyor.
Peki bunun dışında bazen duyuyoruz hocam. Bizim çocuğun anaokuluna kağıt gelmiş. Falanca diş merkezinden işte diş bakımı ve ne uygulamasıydı hocam? Vernik?
Flor vernik uygulaması.
Flor vernik uygulaması. Yaptıralım mı?
Yaptırabiliriz. Aslında bu bakanlığın...
Seçilmiş vakalar mı yine, yoksa herkese mi?
Seçilmiş vakalar daha doğru. Aslında bu bakanlığın rutinde uyguladığı bir uygulama artık. Sağlıklı diş uygulamaları olarak adlandırılıyor. Sağlık Bakanlığı'na bağlı ilgili il Milli Eğitim ve İlçe Sağlık Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü'nün koordine olarak yaptığı bir uygulama bu. İlkokul sahandaki çocuklarımıza veya kreşteki çocuklarımıza bir ekip diş hekimi olarak gidiyor. Çocukların ağzındaki uygulanabilecek işlemler ne? Orada uygulanabilecek flor uygulamasıdır. Bu da ağız içerisindeki tükürük ortamının küçük imkanlarla izole edilip ağız içerisinde hemen sürülen bir fissür örtücü uygulamayla
bu ortalama... Fissür örtücünün bir çeşidi mi bu da?
Bu fissür örtücünün bir çeşidi. Aynı mantık içerisinde, silsile içerisinde hareket eden ağız içerisinde hemen tükürükle temas ettiği anda bir 3-4 dakika içerisinde sertleşme özelliği olan, bizim dışarıdan göremeyeceğimiz ama şeffaf bir özelliğe sahip tabaka. Olan tabakadır. Bu dişin dış yüzeyinde minede harabiyetler varsa bunların daha fazla ilerlemesini engeller. Harabiyet olmamış olanları da korur. Ama çocuğun ağzında çürük varsa bu uygulamanın çok da size bir katkısı yoktur aslında.
Peki şu aklıma geliyor bazen Bilal Hocam. Çürük olduktan sonra çok ciddi fırçalasak, agresif fırçalasak bir faydası olur mu?
Hiçbir faydası olmaz. Bir önceki bölümü kaçırmış olan dinleyicilerimiz için bunu tekrar edelim. Agresif fırçalama alışkanlığı olan veya bu konuda takıntı haline getirmiş çok ciddi diş fırçalamada baskı uygulayan hastalarda gördüğümüz tablo diş eti çekilmesidir. Dişlerin dış yüzeylerine, diş etine yakın alanlarda aşınmış alanları görüyor olmamızdır. Agresif olarak dişte çürük oluştuktan sonra bu bakımı artırıyor olmak bizim ağzımızdaki çürüğü geriye getirmez maalesef.
Sadece o çürüklü alanı çok fırçalasak oradaki mikroplar ölmez mi?
Hiçbir faydası yok. Yani kaybettiğinizde kaldınız ama zararın neresinden dönerseniz kârdır. O aşamada artık diş hekimine başvurun ki çürük daha fazla diğer dişleri de etkilemesin.
Peki, mesajı aldık. O zaman bu bir şey daha var aklıma gelen Bilal Hocam. Az önce dedim ya, çocuk diş hekimliği ilgili bir uygulama. Bir ikinci uygulama da bu sürme rehberliği ne demek?
Sürme rehberliği dediğimiz şey, dişlerin ağız içerisinde süt dişlerinin çıkış yaşları vardır. Bu dişlerimiz çıktıktan sonra ortalama 6 yaşından itibaren de tüm ömür boyu kullanacağımız daimi dişlerimiz, yani sürekli dişlerimiz vardır.
Bu düzen nasıl? Yani hangisi düşüyor, hangisi çıkıyor? Bir adı, sırası belli mi bunların?
Tabii ki hepsinin ağız içerisinde çıkış sıralamaları var. Mesela ağız içerisinde bir çocuğun 6 yaşına kadar tüm süt dişleri çıkmıştır.
Çıkış sırasına göre mi düşüyorlar peki?
Ortalama çıkış sırasına göre düşerler. Normalde 6 yaşında bir bireyin ağzında 10 tane aşağıda, 10 tane yukarıda olmak üzere 20 tane süt dişi vardır. Bu süt dişlerinizin hemen bittiği yerin arkasından 6 yaşında çıkan daimi büyük azılar vardır. Bu büyük azılarla beraber 12 yaşında çıkan diğer 7 numaralı dişler dediğimiz bir dişler vardır. Bir de 20 yaş dişleri vardır. Bunlar süt dişleriyle alakası olmadan
bir defada mı çıkıyor bunlar?
6, 12 ve 20 yaşlarında çıkan ve çıktığı yaşlara göre de isimlendirilen dişlerdir. Bunlar büyük azı dişleri.
Ama bunlar şey değil, çıkıp düşüp yenisi gelmeyecek. Çıkan çıktı.
Asla gelmeyecek. Ha. Bunlar çıktı. Şimdi süt dişlerinin altından daimi olarak gelen, yani küçük azı dişlerimize kadar gelen kısımdan itibaren olan dişlerimiz var. Bunlar ne demek? İkinci küçük azı dişleri dediğimiz ortalama 10 tane dişimizi kapsayan daimi dişlerimiz. Bunların çıkış yaşları var. Nasıl çıkıyorlar? Ön gruptaki hani böyle tavşan dişlek görünen çocuklarımız var ya, ilkokula başladığı zaman dişleri sallanıyor, hemen çıkıyor, tamam. Boş
çok
kalıyor.
Çok komik oluyor sonra.
Komik, tatlı, sempatik görüntüye sahip oluyorlar. İlk çıkanlar onlar aslında. Süt dişleri sallanıyorlar. Altından gelen daimi dişler var. Sonra diğer bölgelerden ortalama 9 yaşında, 11 yaşında ve 13 yaşında çıkan diğer süt dişlerinin yerine gelen daimi dişlerimiz var. İşte sürme rehberliği dediğimiz şey aslında çocuklarımızda çene büyüklüğüyle dişlerin çıktığı alanların büyüklüğünün birbiriyle orantılı olmadığı bir durum var. Buna ne diyebiliriz? Anneden küçük çene yapısını almış olabilir, babadan büyük dişleri almış olabilir.
Enteresan.
Bu genetik aktarım sırasında dişlerin çapraşıklıklarının söz konusu olduğu, çıkacak yerlerinin dar olduğu pozisyonlarda bazen diş hekimleri, uzmanlık yapmış olan diş hekimlerinin yapması tavsiye edilen ama spesifik olarak diğer meslektaşlarımız da bu konuda eğilmişlerse onların da rehberliği konusunda faydalanabilecek, istifade edilebilecek bir uygulamadır sürme rehberliği. Yaptığımız şey şu, çıkacak olan dişin çıkması eğer gecikmişse
çıkacak zaten derken onu, alttan çıkacak olan
alttan gelecek dişin, daimi dişin yerinde duran süt dişini vaktinden evvel alıyor olmak veya vaktinden
niye
evvel...
Niye vaktinden evvel alıyoruz şimdi ama vaktini bekleseydik?
Şöyle yapıyoruz, çene kemiğinin gelişmesini biz orada tetiklemek istiyoruz. Çünkü dişlerimizin çıkışına göre de, diş yapımızın çıkışına göre de diş oturduğu bölgedeki kemik dokusu büyümeye müsait hale geliyor. Yani biz buna ne diyoruz? Fonksiyon teorisi diyoruz. Ağızda dişler fonksiyon gördüğü sürece çene kemiği de büyümeye devam ediyor. Biz eğer dişin, baktık ki röntgen çektik, dişin geleceği, yaşa baktık, diş gecikecek. Diyelim 9 yaşında çıkması gereken bir diş var.
Ha, daha derinde
hala
duruyor.
Çok aşağıda duruyor. Sürme rehberliği yapıyoruz. Dişi alıyoruz. Diğer süt dişinin kökleri erimemişse hemen onun üzerine o uygulamayı yapıyoruz ki yukarıdan kemiğe gelecek baskıyla altta kalan daimi.
Biraz hızlan kardeşim.
Oraya hadi gel diyoruz, çağırıyoruz biz onu. Sürme rehberliği yaptığımız şey ne demek? Adı üzerinde rehberlik yapıyoruz biz ona. Hadi sürmek için acele et diyoruz. Aslında sürme rehberliği bir ortodontik yaklaşım açısından koruyucu diş hekimliğinin bir başka bakış açısıyla uyguladığı bir uygulamadır sürme rehberliği. Ortodonti bunu yaptığımız zaman uygulanmayacak anlamına mı gelir? Bazen daha zor vakalarda ortodonti uygulamak zorunda kalabiliriz.
Ne yani? Ama ortodonti ne yapacaksınız?
Ortodonti dediğimizde çapraşıklık. Yani tüm daimi dişler çıktıktan sonra ağız içerisindeki çene kemiğinin darlığı, dişlerin büyüklüğü vesaire gibi durumlarda ağız içerisinde var olan alanın az olması sonucunda dişlerin çapraşık olması meselesi. Ne yapıyoruz? Bunları estetik olarak düzeltmek adına tel takmak, biz ağız içerisinde dişlerin üzerine braket dediğimiz aparatları yerleştirip tel takıyoruz.
Buna da braket dediğiniz tellerin tutunduğu yerin adı mı?
Tellerin dişle tutunmasını sağlayan yüzey özelliği olan başka bir metal aparat. Braket dediğimiz, dişin üstüne onu yapıştırıyoruz dolgu malzemesiyle. O braketlerin içlerinde böyle oluk şeklinde boş alanlar var.
Oradan telleri geçiriyoruz.
Telleri oradan geçiriyoruz. Üzerlerine lastikle, küçük gözle görebileceğimiz lastiklerle bunu sabitliyoruz, fikse ediyoruz. Ondan sonra da üzerlerine verdiğimiz kuvvetle dişler bizim istediğimiz yönle hareket etmiyor.
Birbirini itiyorlar, çekiyorlar.
Veya çekiyorlar.
Bunların bir de bakımı var galiba. Haftada bir mi, iki haftada bir mi bir şey düzeltiyorsunuz?
Şöyle, rutin olarak uyguladığımız 3 haftadan itibaren, çünkü ağız içerisinde çene kemiğinin yıkımı ve aynı zamanda yapımı da söz konusu. Yani bir yandan kemik yıkılırken bir yandan da kemik yapımı söz konusu oluyor diş hareket ettikçe. Ortalama 3 hafta, 5 ve 6 haftalık süre zarfında değişen periyotlarla doktorunuza gidip kontrol yaptırıyorsunuz. Ama buna bakım demeyelim, buna rutin kontrol diyelim ya da kontrol randevuları diyelim. Biz zaten ayrıca evde o braketlere, tellere ve dişlerimizin arasına giren besin artıklarını günde en az 2 defa mutlaka bakım olarak yapmamız gerekiyor. O bireysel yapmamız gereken bakım. Bizim diş hekimine koltuğuna gittiğimiz zaman ortodonti randevularında yaptırdığımız şey orada uygulanan kuvvetin ayarlanması, azaltılması, artırılması.
Yani biraz yön göstermek yine.
Tabii, rehberlik edilmesi.
Peki Bilal Hocam, şimdi programımızın sonuna doğru geldik. Şöyle çok kısa olarak bu mesajı vermesek olmaz. Tamam, koruyucu diş hekimliği ile ilgili çok teknik ayrıntılar verdiniz. Tek güzel şeylerden bahsettiniz. Yeni gelişmeleri öğrendik ama fırçalamadan olmaz. Israrla ne yaparsak yapalım diş bakımı diyorsunuz. Fırçalamak ne işe yarıyor? Macun ne işe yarıyor? Macunlu mu, macunsuz mu, kaç yaşında? Bunu bir kere daha bir hatırlatmış olalım. Daha önceki programlarda da konuşmuştuk zaten.
Şöyle yapalım. Çocuklarımızdan başlayalım. Normalde çocuklar için kullanılan diş macunlarında belli bir özellik var. Bunun içerisinde flor yoğunluğunun olmaması gerekiyor. Çocuklarımızda 6 yaşından evvel flor içeriği olmayan macunları tercih etmek gerekiyor. Kullanacağımız miktar mercimek büyüklüğü kadar olabilir.
Ben reklamlardaki gibi kocaman şöyle, bir şey sürmüyoruz yani.
Kesinlikle, onlar tamamen tüketimle alakalı pompalanan
alışkanlıklar. Adam aklı mal satacak.
Tabii ki tükettirecek ki bir sonrakini daha çabuk alalım. Ama burada uygulanması gereken mercimek tanesi büyüklüğü kadar, belki yetişkinlerde de gözü tatmin olsun, çok ciddi alışkanlığı var, belki fırçanın üstüne tamamen yatırıyor, o kadar olmasın da nohut büyüklüğü kadar koyalım. Dişlerimizi yuvarlak hareketlerle oval şekilde diş etinden dişe doğru 45 derece açıyla yavaş yavaş yavaş yavaş
diş fırçalım. Etinden dişe doğru.
Diş etinden dişe doğru. Bunu masaj yapar gibi yaparsak o diş etiyle dişin birleştiği yüzeyde besin artığı kalmasını engellemiş oluruz. Fırçalarken macun illa da kullanalım mı? Aslında macunda şöyle bir özellik var. Ağız içerisinde kayganlaştırıcı bir ortam olsun, fırçalamak daha kolay olsun. Biz fırçalama yaparken midemiz bulanmasın. Ama misvak kullanırken macun kullanıyor musunuz? Hayır, kullanmıyorsunuz. Burada fiziksel olarak ağız içerisindeki besin artıklarını uzaklaştırma var. Fırçanın yanında bir de ara yüzey fırçası dediğimiz veya diş ipi dediğimiz diğer ilave aparatları kullanmak. Sonrasında peki bunların hepsini bitirdim, ağzımı çalkaladım. Bir de gargara var. Gargarayı da kullanayım mı? Yani bunlar daha çok temizlik duygusunu artırmak, ferah hissetmek adına, ağız kokusunu baskılamak adına üretilen yardımcı ürünler. Ama ağız kokusu diş fırçalamanıza rağmen varsa, o zaman ya ağzınızda protez kullanıyorsanız onların altında besin artığı birikiyor, protezinizle alakalı bir temizlik problemi, ya söylediğiniz gibi çürük, ya diş taşı, ya da hiç akla gelmeyen ama bir sonraki belki hekime gönderdiğimiz zaman tetkik edebilecek bir mide rahatsızlığınız olabilir. Veya kulak burun boğazla alakalı bir sıkıntınız olabilir. O sinüs bölgesindeki koku ağzınıza daha farklı bir şekilde yansıyor olabilir. Çünkü bunlar birbiriyle anatomik olarak İletilir. Bağlantılı olan alanlar.
Peki Bilal Hocam, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, eksik olmayın. Çok kıymetli bilgiler verdiniz. Şimdi ben şöyle, müsaade ederseniz kısaca 3-5 mesajı tekrarlamak istiyorum. Böyle altını çizelim, mesajı vurgulayalım diye. Öncelikli olarak dişlerin uygunsuz maddelerle teması çok önemli, çok sıkıntılı bir durumdur. İlla ki tüketilecekse bardaktan direkt içmek yerine pipet kullanmak bir çözüm olabilir, çocuklara önerim manasında.
Hay hay.
İki, çocukların ve yetişkinlerin diş sağlığına en önemli zarar veren etkenlerden biri asittir. Asit içeren yiyeceklerin de sağlıklı ve helal olmasına rağmen çok tüketilmesi ayrı bir sıkıntı sebebidir. Bunlardan kaçınalım. Bir de dişi ve ağzı mümkün olduğu kadar alkali bırakmaya özen gösterelim. Bu da yemeklerin bitiminde kahvaltıda işte peynir, daha sonra yoğurt tüketmek bile aslında hiçbir şey yapılamadığı bir ortamda diş koruyucu bir tedavi olabilir.
Kesinlikle koruyucu demiştik. Bir uygulamadır.
Öncelikle zarar vermemek için özen gösterelim ama olmuşsa da belki doğuştan sebeplerden dolayı dişlerde çatlak mı diyorduk hocam onlara?
Biz onlara mine hipoplazisi diyoruz. Yani minenin gelişmemesi veya daha az gelişmiş olması durumları diyoruz.
Bazı kişilerde bunlar olabilir. Bunlar da çüreğe zemin hazırlar. Bunlar için fissür örtücü tedaviler faydalıdır.
Yapılabilir.
Flor vernik uygulamaları faydalıdır. Basit fiziksel etkenlerdir aslında. Çok sofistike düşünmeye gerek yoktur.
Kesinlikle karmaşık bir yapısı yok aslında.
Bunlarla da birlikte dişlerimizi korumaya özen gösterelim. Çünkü diş sadece diş değildir.
Evet.
Son bir mesaj alalım hocam bitirirken.
Son mesajımız şu olsun. Hiçbir şekilde ne sağlığımızdan, ne besinlerimizden, ne de zamanımızdan israfta bulunmayalım. Her birinin kıymetini bilelim. Buna da her gün mutlaka sabah akşam dişlerimizi fırçalayarak başlayalım.
Sabah akşama razı olduk mu hocam? 3 kereden düştük mü aşağıya?
Biz buna razıyız. Sabah akşam yeterli.
Peki. Çok teşekkür ediyoruz Bilal hocam. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, programımızın bu haftaki konuğu diş hekimi Bilal Alkan idi. Kendisine çok pratik güzel tavsiyeler aldık. Teşekkür ediyoruz Bilal hocam. Tekrar misafir etmek isteriz sizi.